أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Ahirette iman, yani öldükten sonra dirilişe iman konusuna gelmiştik en son. Evet, ahirete iman imanın esaslarındandır. Ve iman etmeyen de Müslüman değildir. Mekkeli müşriklerin iman etmediklerinden birisi de buydu. Allah'a inandıkları halde ahirete inanmıyorlardı. Peygamberimizin peygamberliğini inkar ediyorlardı. Ve Kur'an'ın nazil olduğunu inkar ediyorlardı. Aslında inkar edilen en temel mesele ahiret olmuş oluyor. Çünkü ahirete iman etseler Allah'ın hesap soracağına, mükafat vereceğine, ceza vereceğine iman etmiş olsalar elbette ki bu cezanın ve mükafatın olabilmesi için ahiretin olması yani peygamberin gelmesi, kitabın gelmesinin gerekliliğini anlayacaklar. Allah neye göre hesap soracak? Allah Azze ve Celle neye göre ceza veya mükafat verecek? Kitap olacak ki, peygamber gönderecek ki ona göre hesap soracak. Dolayısıyla ahirete inansalar aslında peygamberi de kabul edecekler, kitabı da. Ama ahireti kabul etmiyorlar ve alay ediyorlardı. Çeşit çeşit misaller getiriyorlardı. Tekrardan diriliş olur mu falan gibi saçma sapan itirazlarda bulunuyorlardı. Allah'ın kudretini görmelerine rağmen o sonsuz kudreti görüp de böyle konuşmak bir saçmalıktır. Mesela Yasin suresinin son sayfasında onlardan birisinin bir itirazı anlatılır. Ubey bin Halef diye bir kafir, Mekke'nin müşriklerinden, azılılarından birisi bir insan kemiği bulmuş ve getirip peygamberimizin önünde böyle parçalamış, kemiği toz toprak haline getirmiş, peygamberimizin önüne atmış ve sonra demişti ki bu mu tekrar dirilecek? Bunu Yasin suresi anlatır. Ve darabe lene meselen ve nesiye halka kâle men yuhyil izâme ve hiye ramîm kul yuhyihellezî enşe'ehâ evvele merra ve huve bikulli halkin alîm. Bize bir misal getirdi. Kendi yaratılışını unuttu da bize bir misal getirdi. Yani kendi yaratılışını düşünseydi zaten böyle konuşmazdı. Kendisi de yoktan var ediliyor. Anası babası çamurdan çıkan, ölü olan topraktan çıkan bitkileri yemişler. Onların vücudunda sperme yumurta olmuş. Bu sperme yumurtanın birleşiminden kendisi meydana gelmiş. Bütün bunları yaratan, çocuğu anne karnında şekillendiren, ona el veren, ayak veren, göz veren, bütün bu harikaları gerçekleştiren Rabbini unutuyor, kendi yaratılışını unutuyor ve bize bir misal getiriyor ve diyor ki men yuhyil izame ve hiye ramim. Kim bu kemikleri toz toprak olduktan sonra, çürüdükten sonra tekrar diriltecek? De ki kul yuhyihellezi enşe'ehe evvele merra. İlk defa kim yarattıysa o. Ve huve bikulli halkin alim. O her türlü yaratmayı bilendir. Demek ki kafirlerin itirazı aslında şuraya varıyor. Allah'ın kudretinde şüpheleri var yani. Sorsan lafta Allah'a iman ettiklerini söyleyecekler. Ama bu iman iman değil. Çünkü bu iman hem Allah'a şirk koşan bir iman hem de Allah'ı eksik gören bir iman yani. Sanki Allah'ın yani şuna gücü yeter buna gücü yetmez gibi bir anlayış. Kim bunu tekrar yapacak diyor. Demek ki Allah'ın bu kudretinin olduğuna inanmıyor yani. Böyle bir Allah'a iman bir kere Allah'a iman değil. Bırak ahirete imanı. Aslında bu tarz bir Allah'a iman Allah'a iman değil yani. Demek ki bütün meselelerde dönüyor, dolaşıyor, mesele Allah'a dayanıyor. Peygamber'e iman konusu da öyle, namaz da öyle, oruç da öyle. Gerek iman gerekse İslam'ın esasları, farzları, haramları hepsi sonuçta tek Allah'a dayanıyor. Ahirete iman da aslında Allah'a imana dayanıyor gene. Allah'a tam hakkıyla iman etmeyince ahirete de iman edemiyor. Demek ki bütün meseleler Allah'a dayandığı gibi iman esasları da sonuçta Allah'a dayanıyor. Orada da bir tevhid var yani. Bütün meseleleri birleştirip Allah'a, Allah'ta birleştirme. Yani orada da tevhid var. Tevhidin bir manası da bu. Halbuki kainata şöyle bir bakılsaydı, kainatta sonsuz kudret kendisini gösteriyor zaten. Bu kadar şeyi yaratan, idare eden, öldüren, tekrar yaratan, tekrar öldüren, tekrar yaratan, her gün, her an yaratan ve öldüren ve bütün kainatı yaratan bir zatın yapamayacağı şey yoktur. Allah için mümkün olmayan bir şey yoktur. Kainat bunun delilidir. Bazen sorarlar mesela, birisi bir zamanlar sormuştu. İnsana bir dünya yeter. Neden bu kadar dünyalar yarattı Allah? İşte bunun için bir sebebi de bu. Başka hikmetleri de var da onlar konumuzun dışında. Neden Allah başka dünyalar yarattı? Mesela oradaki varlıklar için de yaratmış olabilir. En azından meleke görsün, Allah'ı tesbih etsin diye de olabilir. Ama bir de şu var yani, insanda şöyle bir sual oluşmasın kafasında. Acaba Allah bir dünya yaratabiliyordu, acaba ikinci bir dünya yaratabilir miydi gibi. Mesela İnsana bir çeşit elma armut yeter ama Allah bin çeşit yaratmış. İnsana yani birkaç çeşit yiyecek içecek yeter ama Allah on binlerce çeşit yaratmış. Kaç milyon çeşit bir kere dünyada varlık var yani, bitki, hayvan var. Allah bu kadar çeşitli yaratıyor. Ne anlatmak istiyor? Bütün şüpheleri gidermek istiyor insandan. Mutmain etmek istiyor insanoğlunu. İnsanın mutmain olabilmesi buna bağlı çünkü. Mutmain olabilmek Allah'ın sonsuz yaratmasıyla daha mümkün olmaktadır. Çünkü insan görüyor ki sonsuz varlıkları, her birinin ayrı bir özelliği var. Görüyor insan bunları. Her biri ayrı bir harika. Yani gül ayrı bir harika, domates ayrı bir harika, elma armut ayrı, hayvanlar ayrı, denizler ayrı, dağlar taşlar ayrı, altın elmas ayrı, her biri ayrı bir harika. Taş bile bir harika. Ot deyip basıp geçtiğin o ot bile bir harika. Bütün bu harikaları insan gördüğü zaman bunları yapan her şey kudreti yetiyor demek ki desin diye. Yani sonsuz varlığı görünce sonsuz bir iman onda hasıl olsun diye. Ve en ufak bir tereddüt kalmasın diye. Ve Allah için zaten israf diye bir şey söz konusu değil. Allah oradan alıp buraya koyuyor. O yüzden bir israf olmuş da olmuyor. Yani insanda böyle bir imanın oluşmasını Allah istemektedir. Allah'a tam bir secdeyle secde etsin, tam bir imanla iman etsin ve onun önünde tam eğilsin. O sonsuz kudreti görünce bu mümkündür. Sonsuz kudreti göstermesi için de sonsuz yaratması gerekiyor yani. Ondan dolayı çok yaratıyor. Şimdi bu kadar şeyi görüp de hala Allah tekrar nasıl diriltecek demek tam bir saçmalık olur. Kur'an-ı Kerim kendi yaratılışını unuttu da diyor. Bize bu soruyu soruyor. Yani sen zaten böyle dünyaya gelmiştin. Topraktan yaratıldın sen zaten. Senin ananla baban topraktan çıkmış olan bitkileri, meyveleri falan yediler. Onlar vücuduna bir sperm oldun, sen canlandın. Halbuki cansız topraktan sen yaratıldın yani. Cansız topraktan meyve yaratıldı, bitkiler yaratıldı. Ondan sonra bunları hayvanlar yedi, insanlar yedi. Biz o hayvanları sonra yedik. Yahut işte o bitkileri yedik. Sonra babalarımızın vücudunda bir sperm olduk, yumurta olduk annelerimizin rahminde. Ondan sonra bunların birleşimiyle biz dünyaya geldik. Bunu herkes biliyor. Yani biz zaten cansızdan yaratılıyoruz yani. Zaten biz cansızdan yaratılıyoruz. Yani Kur'an-ı Kerim buyuruyor, ilk defa yaratmak mı zor, ikinci kez yaratmak mı zor? Herhalde ilk defa yaratmak daha zor. Bir uçağı, bir cep telefonunu ilk defa bulmak mı zor? İkinci kez yapmak mı? Elbette ki ilk defa bulmak daha zor. Demek isteniyor ki yani, bu da bir delil olarak sunuluyor Kur'an'da. Akli bir delil. Yani her akıllı insan bu sorunun cevabını verebilir. İlk defa yaratabildiğine göre herhalde ikinci kez de yaratabilir demek. Sonra tabi ahiretin delilleri çok. Yani bir kısmı maddi, bir kısmı manevi deliller. Mesela Allah-u Teala buyuruyor ki biz toprak insanı vücudundan neyi eksiltir biliriz. Demek isteniyor ki insan toprağa konulduğu zaman nasıl toprağa dönüşüyor, onun biz sistemini bilmekteyiz. Beden, ceset nasıl toprağa dönüşüyor? Onun sistemini biliyoruz. Çünkü biz yapıyoruz. Denilmek isteniliyor ki biz bu sistemi tersine çevirmeyi de biliriz yani. Filmi geri almayı biliriz yani. Dolayısıyla bu zor değil Allah için. Çünkü zaten ceset nasıl toprak oluyor, onun sistemini biliyor. Bunu geri almak onun kudretinde olan bir şey. Mesela insanoğlu eğer ot ve su ineğin vücudunda nasıl süte dönüşüyor, bunu tam bilseydi bunun tersinden çevirmesi mümkün olurdu yani. O zaman hayvanın memesinden sütü verir, ağzından ot olarak çıkar. Tersini almak mümkün olur. İşte burada buna işaret var. Yani toprak insan vücudundan neyi eksiltiyor, nasıl toprağa dönüştürüyor eti? Zaten topraktan olmuştu. Toprak nasıl ete dönüşüyor ve tekrar nasıl toprağa dönüşüyor? Bu görülüyor zaten, bunu yapıyor Allah her gün, her an yapıyor. Dolayısıyla bundan şüphe etmenin ne alemi var? Mesela buyuruyor ki ilkbaharda nasıl ki kurumuş ağaçlar geri canlanacaksa siz de aynen öyle canlanacaksınız. Demek istiyor ki aslında ilkbahar şeyde, kışın ağaçlar hakikaten tam kurumuş bir ağaç mesela canlanmaz. Ama ayet buyuruyor ki yani siz de o canlanan ağaçlar gibisiniz. Canlanacaksınız. Yani demek istiyor ki aslında siz ölmüyorsunuz. Aslında ölmüyorsunuz. Yani ölseydiniz canlanmazdınız ama gerçek ölüm yok. İnsan bir kez yaratılıyor, bir daha da ölmüyor aslında. Mesela bir insan yalnız ekmek ve su yese, ekmek yese, suyu içse yaşar ve bundan sperm meydana gelir ve bunun çocuğu da olur. Şimdi bakalım ekmeğe ve suya. Suda da hayat yok normalde. Ekmekte de hayat yok normalde. Çünkü ekmek kurulmuş buğdaydan yapılıyor. Buğday kuruyor ve ölüyor. Değirmende öğütüyorsun, gene öldürüyorsun. Fırında pişiriyorsun, gene öldürüyorsun. Ağzında çiğniyorsun, gene öldürüyorsun. Defalarca öldürülmüş olan bu buğday vücudumuza girdiği zaman, sisteme dahil olduğunda sistem onu canlandırıyor ve sperme dönüştürüyor. O buğdayı yiyorsun, mesela kilo alıyorsun. Vücudunda yeni yeni hücreler oluşuyor. Zaten her gün hücrelerimiz ölüyor, yerine onlar tazeleri geliyor. Bu yenilenmiş hücreler nereden geliyor? O yediklerimiz hücreye dönüşüyor. Yediğimiz cansız ama hücreler canlı. Demek sisteme dahil olduğu zaman cansızlar canlanıyor. Ve mesela et oluyor, tırnak oluyor, saç oluyor, kaş oluyor, kilo alıyor, çocuğu oluyor. Demek ki o cansız şey vücutta canlanıyor. Her zaman görüyoruz yani biz aslında ölülerin dirildiğini. Ölülerin dirildiği çok fazla delillerle bellidir ve bu bugün de gözümüzle gördüğümüz bir olaydır. Toprak cansız. Toprakta tohum atıldığı zaman Oradan canlı varlıklar çıkmaya başlıyor. Su cansız, toprak cansız. İki cansızdan bir canlı çıkmaya başlıyor. Nasıl oluyor? Yani insan mesela bir elmayı görse, bilmesek yani bu topraktan çıkıyor, ağacı bilmesek, biri bize dese ki işte bu şu elma, bu toprak elmaya dönüştü desek, deseler saçmalama derdik herhalde. Ama bildiğimiz için bize normal geliyor. Yoksa normalde o elma, o armut, insan hep topraktan oluyor ama biz bunu bildiğimizden dolayı artık alışmışız, üzerinde düşünmüyoruz ve bize normal geliyor. Hadi zatında bu da anormal bir şey yani. Yani söyler misin yani bir toprağın içinde, çamurun içinden tertemiz elmalar, armutlar el değmemiş. En ufak bir çamur izi yok. Odunun içerisinden elma armut çıkıyor. Baltayla kesemediğin odun gibi ağacın içinden yumuşacık elmalar, armutlar çıkıyor. Nereden çıkıyor bu odunun içinden? Yani bunlar normal de insanın tekrardan dirilmesi mi anormal? Söyler misin? Her şey anormal. Her şey bir harika. Anormal o manada kullanıyorum. Her şey bir harika. Yani bir tek, yani insanın tekrardan dirilmesi mi harika, mucizevi bir şey? Elma mucizevi değil mi yani? Bir çocuğun oluşumu mucizevi değil mi? Yani nasıl göz oluşuyor, nasıl burun oluşuyor, nasıl koku alıyor, aklı oluyor. Her şey tamam, el, ayak, her şey çalışıyor. Yani bütün bu mucizeleri görüp de bu sonsuz mucize olur ama tekrar insan bir daha dirilmez, bu sonsuz artı birinci mucize olmaz demek tam bir gerizekalılıktır yani. Yani bu aslında hiçbir normal akıllı insan bu kadar gerizekalı değildir. Peki o zaman niye inkar ediyor? Hakikatte Allah'ın kudretini herkes görüyor. Ama bunu inkar eden ebedi cehenneme girecek. Neden biliyor musunuz? Çünkü bile bile inkar ediyor ve sonsuz gerçekleri inkar ediyor. Sonsuz hakikatleri inkar eden sonsuz azaba layıktır. Neden inkar ediyor? Çünkü bu aslında hayatını değiştirmek istemiyor. Bu istiyor ki hem Allah var diyor, kabul ediyor, hem de ahiret inkar ediyor. Bu aslında hayatını değiştirmek istemiyor. Hadise bu. Hayatını değiştirmek istemiyor. Ahireti kabul ederse ceza ve mükafatı kabul etmiş olacak. O zaman da ona göre yaşaması gerekecek. Allah neye göre ceza verecek, mükafat verecek derler adama. Kitap göndermezse, peygamber göndermezse Allah o zaman neye göre ceza verecek? Kanunsuz suç olur mu? O zaman peygamberi de kabul edecek, kitabı da kabul edecek. Otomatikman onları da kabul etmesi lazım. O zaman da hayatını ona göre düzenlemesi lazım. Hayatını Allah'ın istediği şekilde tanzim etmek istemeyenler, onlardır ahireti inkar edenler. Yoksa Allah'ın sonsuz kudreti kainatta zaten kendisini gösteriyor. Yani şu düzen, şu nizam, her gün ölüyorlar, yeniden yaratılıyorlar. Her biri ayrı bir harika. Normal aklı selim bir insan elini vicdanına koysa bu kadar şeyi yaratan her şeye kadirdir der. Bu kadar iş çalışmakla olmaz. Bu kadar işi yapan hem iş hem de yaratma iş var. Bir de cansızı, can verme olayı da ayrı bir olay. Mesela sen de bir şey yaparsın ama can veremiyorsun. Allah bu kadar şey yapıyor, bir de can veriyor. Hayat veriyor. Bu kadar şey çalışmakla olmaz. Demek ki bu başka bir şeyle oluyor. Neyle oluyor? Merak ettik. Allah da cevabını verdi. İza kada emran fe innema yekulu leh kun fe yekun. Bir şeyin olmasını isterse ona ol der. Olur. Merak ettik, Kur'an cevap verdi. Allah diyor hakikaten sen dediğin gibi çalışmıyor. Çünkü bu kadar insan toplansa bir sineğin bir kanadını bir gözünü yapamıyor. Yani demek ki bu çalışmakla olmuyor. O zaman neyle oluyor? Merak ediyoruz. Kur'an bize cevap veriyor. Diyor ki çalışmıyor. Ol diyor. Oluyor. O ol deyince oluyor. Nasıl oluyor? Onun da sırrını öğretmiyor. Ama ol dedi mi, oldurduğu da besbelli. Bu çalışmakla olacak bir şey değil çünkü.
Bir kazı esnasında 3 tane tohum buluyorlar. 4000 yıllı. Bu 3 tane tohumu üniversite ekiyor. Bir tanesi alıyor, filizlenmiş. 4000 yıllık bir tohum. Bugün ekiyorlar 3 tane, bir tanesi filizlenmiş.
Buyurun. 4000 yıllık bir tohum bulunuyor ve filizleniyor. Şimdi bunu inkar eden kafir değil mi yani? Bunu gördüğü halde ahiret inkar eden kafir değil mi yani? Nankör demek kafir. Hakkı örten demek. Küfür örtmektir. Mesela çiftçilere de kafir denir Arapçada. Yani fellahtır da Arapçası. Ama yaptığı iş kafirliktir. Yani niye? Çünkü tohumu atıyor, üzerine örtüyor. Yani ondan dolayı küfür denilmiş. Kafir hakkın üzerine örtüyor. Hakikaten de kafir yani örtücü. Gerçekleri örten adam. Müslüman ne? Teslim olmuş. Gerçeklere teslim olmuş adam. Şimdi meseleyi böyle bilimsel olarak çok yönlü açıklamak mümkündür. Ama bir başka yönden de şöyle bir iki cümleyle açıklayabiliriz. Yeryüzünde bu kadar iyi insan güzel işler yapıyor. Bu kadar da kötü insan zulüm yapıyor, günahlar işliyor. Ne zalimler cezasını çekiyor, ne de salih insanlar mükafatını alıyor. Halbuki Allah adalet sahibidir. Bir ağacın yapraklarına karşı bile adaleti sağlayan bir Allah. Ağacın yaprakları arasında bile adalet sağlıyor da, en şerefli varlık olan insanlar arasında adalet nasıl sağlamaz? Ama sağlanmıyor. Görüyoruz nice zalimler zulmüyle geberip gidiyor, cezasını çekmeden. Nice hayırlı insanlar da mükafatını almadan ölüp gidiyor, şehit oluyor icabında. Bunun sebebi, daha doğrusu bu nasıl açıklanacak yani? Allah adalet sahibi ama niye adalet gerçekleşmiyor? İşte bu dünyada adaletin gerçekleşmemesi bu işin sonraya bırakıldığını gösteriyor. Eğer bir ahiret olmazsa Allah o zaman haşa adaleti sağlamayan bir Allah olmuş olur. Ki bu Allah'a yakışmaz. Şimdi mesela diyelim bir yerin sorumlusu, mesela bir memleketin diyelim ki reisi adaleti sağlamazsa ona reis denilmez yani. Sağlaması lazım adaleti. Fakat sağlamıyorsa ne olur? Acziyet olur. Acizliğe gelmez liderlik yani. Yani aciz adam ceza veremeyen veya mükafat veremeyen adaleti sağlayamaz. Madem Allah Azze ve Celle adildir, o halde bu dünyada adalet niye görmüyoruz? Çünkü Allah sonraya bırakıyor. Ahiret olmazsa adalet olmaz. Allah'ın şanına yakışmaz. Ya Rabbi der insanlar, hani adalet? Amerika böyle zulmetti. Filan geldi çocuğumu öldürdü. Filan namusumu kirletti. Filan malımı çaldı. Sen her şeyi görüyordun. Benim çocuğumu kıtır kıtır doğradılar ya Rabbi. Neredeydin sen ya Rabbi? Hani adalet ya Rabbi? Allah böyle konuşturmaz kullarını. Adaleti sağlar ve kimseyi konuşturtmaz. Mesela bu kadar şey boşu boşuna yaratılmış olabilir mi? Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki, o ayaktayken, otururken, yanları üzerinde, yatarken Allah'ı düşünenler ve tefekkerûne fî halkis semâvâti vel ard, göklerin ve yerin yaratılışı konusunda kafa yoranlar, düşünen adamlar, düşünmeyen odunlar değil, düşünen adamlar derler, Rabbena ma halakte haza batile. Ey Rabbimiz, sen bunları boşuna yaratmış olamazsın. Yani Subhanek, sen bundan münezzehsin. Neyden yani? Neyden münezzehsin? Boş boş iş yapmaktan münezzehsin. Bu kadar şey yaratmışsan mutlaka bir hikmeti var. Sonunda bir hesap kitap var, bir ahiret var. Yoksa niye yarattı? Şimdi mesela diyelim ki birisi bir fabrika yapıyor. Soruyorsun, niye yaptın bu taksi fabrikasını? Hiç diyor, öylesine işte. Laf olsun diye yaptım. Böyle bir şey mümkün mü? Ya şu bina bile mesela laf olsun diye yapılır mı? Dolayısıyla Allah çocuk değil. Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki biz laib değiliz. Oyun oynamıyoruz yani. Siz Allah oyuncu mu sandınız? Yani oyun mu oynuyor yani? Hesap sormayacak mı sanıyorsunuz yani? O zaman Allah oyuncu olması lazım gelir, haşa. Çocuk mudur Allah, oyun mu oynuyor? Büyük adam bile oyun oynamaz. Allah mı oyun oynayacak? Kainatı yaratan, ilim sahibi. Ahiretin olmaması demek Allah'ın bu kadar şeyi boşu boşuna yaratmış olması demek. Allah bundan münezzehtir. Kudretini gösteriyor ve insanlara hesap soracağını anlatmak istiyor. Bütün şehirlerin yolları üzerinde tesisler olur. Küçük bir şehir ise küçük tesis olur. Büyük bir şehir ise büyük tesisler yapılır. İstanbul yolu üzerinde küçük tesis olmaz. Tesis büyükse onun ucunda büyük bir şehrin olduğunu gösterir. Küçük bir köyün yolunda büyük bir tesis hiç gördünüz mü? Hayır. Küçük bir köyün yolunda büyük bir tesis olmaz. Eğer büyük bir tesis varsa demek onun sonunda büyük bir şehir geliyor. Şimdi şu koca tesis, dünya ve dünyalar bir tesis. Bu tesis ondan sonra bir şehri gösteriyor. Yoksa boşuna kimse yapmaz. Bu dünya bir tesis ve koca bir tesis yapmış Allah. İçinde de mükemmel bir nizam meydana getirmiş. Bu boşuna olamaz. Bunun sonunda bir şehir olmalı. O da ahirettir. Her padişahın kanunları olur. Her padişahın, her memleketin mahkemesi olur. Her padişahın cezası olur, mükafatı olur. Allah da bir kainatın padişahı olarak elbette ki bir hapishanesi olmalı, bir mükafatı olmalı. Bir mahkemesi olmalı. Mahkemesiz, mahpushanesiz devlet olmaz. Aynı şekilde ahiretsiz de Allah Azze ve Celle eğer ahireti yaratmasa o zaman nasıl hakkı yerine getirecek, adaleti sağlayacak? Mahkeme lazım. İnsanlara bu dünya hayatındayken bazen küçük mükafatlar veriliyor, bazen de büyük küçük mükafatlar ve küçük cezalar verildiğini görüyoruz. Asıl cezanın ve asıl mükafatın verilmediğini görüyoruz. Bu dünyada verilen mükafatlar bakıyoruz. Mesela bir peygambere verilen mükafat ya da hayatı o yaptığı hizmetlere göre değil. Yani Allah'ın cömertliğini biliyoruz. Allah Azze ve Celle gibi bir kerim bir Rab bu kadar takva sahibi ve bu kadar hizmet etmiş bir peygambere bundan çok daha fazlasını verir. Peygamberimizin karnına açlıktan taş bağlıyordu. Arpa yiyordu. En sevdiği peygamberine böyle bir hayat yaşatır mı? Eğer yaşatıyorsa demek ki sonrası içindir. Çünkü kendisini seveni Allah böyle ağırlamaz. Demek bu dünya mükafat yeri değil. Eğer mükafat yeri olsaydı çok daha güzeli verilirdi peygamberlere. Demek bu dünya mükafat ve mücazat yeri değildir. O halde bu dünya sadece bir imtihan yeridir ve bunun bu dünyadaki küçük cezalar bazen başımıza gelen küçük cezalar şunun içindir. O büyük cezanın habercisidir ve ona bir delil olsun diyedir. Yani her şey görülüyor, her şey yazılıyor ve Allah Azze ve Celle ufak tefek ceza da veriyor. Yani görüyorum, biliyorum, yazıyorum demiş oluyor yani. Bazen de mesela bazen küçük mükafatlar veriyor. Demiş oluyor ki yani görüyorum, biliyorum, haberim var, yazıyorum ve gerisi geride merak etme, vereceğim. Sen devam et, vereceğim gerisini sonra. Bu dünyadaki küçük mükafatlar ve küçük cezalar büyük mükafatın ve büyük cezanın delilidirler. Her şeyin görüldüğünün, yazıldığının, bilindiğinin, ona göre muamele edileceğinin bir delilidir. Küçük bir numunesidir. Daha çok sayabiliriz ahiretin delillerini. Dersi tamamen bununla bitirebiliriz. Ama akaidten ders yapıyoruz. Bu kadar uzun olmaz. Daha çok mesele var. O yüzden onu orada bırakıyorum. Amellerin ölçülmesi, terazide tartılması, o da haktır. فَأَمَّا مَنْ سَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عَيْشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٍ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٍ. Bir kimse ki terazisi ağır geldi, sevabı yani ağır geldi günahlarından, daha ağır geldi, o razı olacağı bir hayatın içindedir. Demek tartılacak. Demek tartılacak. Bir kimse ki amelleri hafif geldi, yani sevabı hafif geldi, günaha ağır geldi, o da onun barınacağı yer de Haviye'dir. Nedir Haviye bilir misin? Kızgın bir ateştir. Demek ki tartılacak. Kur'an'da birçok ayetler amellerin tartılacağını işaret etmektedir, ifade etmektedir. Dolayısıyla da amellerin tartılacağına inanmak iman esaslarındandır. İman edilmesi gereken bir konudur. Ama tartılacak olan şey nasıl tartılacak? O onun keyfiyeti bizce meçhuldür. Acaba amel defteri mi teraziye konulacak? Yoksa amellerin kendisi mi konulacak, onlara bir ağırlık mı verilecek, Allah katındaki ağırlığı ne kadar ise o şekilde mi veya başka bir şekilde mi, bazı görüşler var. Önemli olan şu, bu hususta kesin bir delil elimizde yok ama biz şunu biliyoruz, sonuçta ameller tartılacak. İster amel defteri tartılsın, ister amelin kendisi, ister başka bir şekilde, Allah Azze ve Celle adaleti tam yerine gerçekleştirecek, tam yerine getirecek ve ameller bir şekilde tartılacak. İnna Allah seriyun hisaptır. Süratli bir şekilde bütün hesapları görecek ve dolayısıyla keyfiyetini tam bilemiyoruz. Yani nasıl olacağını. Ama bu işin olacağını biliyoruz. Bize gereken de odur. Keyfiyeti bize zaten lazım değildir. Ahirette kula verilecek olan kitap, yani amel defteri, o da haktır. Çünkü demin de söylediğim ayette de ifade olunduğu gibi tartılacağı, amellerin tartılacağı biliniyor. Mesela kıyamet günü insan için bir kitap çıkaracağız. Neşredilmiş olarak ona kavuşacak. Açık olarak kendisine verilecek. Mesela bazı ayetlerde amel defteri sağ tarafından verilenler, sol tarafından verilenler. Demek ki amel defteri var. Bunlardan bahsediyor Kur'an-ı Kerim. Demek ki amel defteri var. O halde amel defterini inkar etmek, o da caiz olamaz. Bu da Kur'an'ın inkar olmuş olur. Ama demin de ifade ettiğim gibi amel defterinin de keyfiyeti bilinemiyor yani. Allah bilir. Bizim bildiğimiz böyle bir defter var. Yazılıyor. Ama nasıldır? Böyle bizim bildiğimiz bir defter gibi değildir herhalde. Yani bugün insanoğlu bile mesela disk bulmuş değil mi? Bilgisayar bulmuş, diske yazıyor yani. Yani mesela eskiden Allah bu kadar hesabı nasıl görecek diye insanlar merak edebilirlerdi ama şu anda insanoğlu bile bir tuşa bastığı zaman hoca fabrikanın hesabı 5 saniyede önüne çıkıveriyor. Yani şimdi insanoğlu bile koca fabrikanın hesabını 5 saniyede veriyorsa, Allah Azze ve Celle için artık hesap edin yani. Yani aslında teknolojinin gelişmesi, bilimin gelişmesi, insanın imanını kuvvetlendirmesi gerekir. Mesela biraz evvel söylenilen 4000 yıllık tohumun mesela canlanması insanın imanını kuvvetlendirmeli. Zaten Peygamberimiz de zaten böyle olacağını söylüyor. Buyuruyor ki kuyruk sokumu ölmez diyor. Ve acu zenep ve incelenmiş de hakikaten de kuyruk sokumu ölmüyor. İşte Allah oradan tekrardan canlandıracak buyuruyor. Aynı tohum gibi. Tohum 4000 sene sonra nasıl canlanıyorsa demek ki kuyruk sokumu da öyle. 4000 sene sonra tekrar canlanıyor. Efendim mesela bir insan parçalara ayrılmış olabiliyor veya mesela yakıp külünü denizlere savuruyorlar. Her bir zerresi bir yere gidiyor. Tüm denize, okyanusa dağılıyor. Nasıl tekrar birleşecek? Zaten sen toplamazsın. Sen zaten toplamazsın. Sen dünyanın her tarafından gelen yiyecekleri yedin de bu vücudun oluşuyor. Hücreler değişiyor her gün. Yediklerinle bu hücreler oluşuyor. Bunlar nereden geliyor? Her biri bir yerden geliyor. Sen zaten toplamazsın. Bu bugün oluyor da o gün mü olmayacak? İbrahim Aleyhisselam bunu sorduğu zaman Rabbi erini keyfe tuhyil mevte, ya Rab bana göster nasıl dirilteceksin ölüleri? Kâle evelem tu'min, dedik inanmadın mı? Kâle bele, inandım ya Rabbi, velakin liyetmainne kalbi, ama kalbi mutmain olsun diye soruyorum. O zaman Allah buyurdu ki 4 tane kuş al, kuşları kendine alıştır, çağırdığın zaman gelecek şekile gelsinler. Kendine alıştır. Ondan sonra onları kes, parçala, dağlara at. Sonra tekrar toplanın de. Bak toplanacaklar. Ne demek istiyor? Dünyanın her tarafına zerrelerin dağılsa Allah toplan dedi mi toplanır. Bir aslanın karnında olsa senin bir zerren, bir balığın karnında olsa diğer zerren, Allah toplan dedi mi hepsi toplanır. Yani Allah'ın bu sonsuz kudreti kainatta görülmüyor mu ki şüpheleniliyor? Yani şüphe etmeye gerektiren bir durum var mı gerçekten? Ben şu anda bir ölünün kalktığını görsem, benle konuşsa vallahi de billahi de imanım artmaz. Sanki ben onu görüyor gibiyim. Yani Allah'ın kudretini görüp de bunu imkansız görmek tam bir aptallıktır yani. Yani bu kadar şeyi her gün görüyorsun, yetmedi mi sana? Ama insanoğlunun kalbinin daha da mutmain olması, daha üst bir makam. Yani aynel yakinden hakkal yakine ulaşmak istiyor İbrahim Aleyhisselam. Yani ilmel yakin mutmain. Tamam. Allah her şeye kudreti yeter. Aynel yakin seviyesinde iman ediyor. Sanki görüyor gibi. Sanki görüyor gibi. Ama bir de görünce hakkal yakine ulaşıyor. Onu istiyor. Yoksa bir Müslüman hiç olmasa ilmel yakinde olmak zorunda. Mümkünse aynel yakinde olsa kalbi daha mutmain olur. Hakkal yakinde bu dünyada olunamasa bile, çünkü ahireti gördüğümüzde, içinde olduğumuz zaman hakkal yakin gerçekleşiyor. Ama bu dünyadayken de böyle kullar olabilir.
Zaten yani aslında bilimin gelişmesiyle, genetiğin, moleküler biyolojinin gelişmesiyle de biliniyor herkes tarafından. Yani bir tane hücrenin içerisinde, hücrenin çekirdeğinde bulunan mesela DNA denilen, kromozom denilen yapı sayesinde zaten vücudun tamamının kromozomu ona yerleştirilmiş. Bilim adamlarına göre yaklaşık 100 trilyon tane hücreden oluşuyor insan.
Yani 100 trilyon tane bir kişideki 100 trilyon hücrenin tamamının şifresi aynı.
Evet, yani bir hücresi bile işte Acuzenep'te kuyruk sokumunda olan bir hücre canlı kalsa ondan aynısından insan tekrar yaratılıyor. Aynısı oluyor. Şifre aynı. Bir hücre de tüm insanın planı mevcut yani içinde. Her hücrede bu plan aynen mevcut. Mesela bir arkadaşımız iki böbreğini de kaybetti. Tanırsınız. İki böbreği de kayboldu. Bu bir ara bana tabii hastaneye sürekli gidip geliyor ve oradaki bir hoca, profesör onları bir gün toplamış, diyaliz hastalarını toplayıp onlara şunu demiş, yani size bir müjde vereyim demiş. Böbrek üzerinde yapılan çalışmalar devam ediyor ve böbrekten bir hücre alınıp onu tekrar çoğaltıp aynı patates gibi tekrar büyümesi. Yani böbrek oluşturacaklarmış yani. Bu faaliyetler yapılıyormuş. Bir hücresi bile alınsa ve tabii bu hatta bütün beden için. Yani yakında organ nakline bile gerek kalmaz. Kişinin kendi hücresinden gözden bir hücre alınıp o büyütülüp göz ondan yapılabilecek. Dalak, böbrek, ciğer, el, ayak yapılabilecek. Ve yani bir hücre üzerinde yapılan çalışma onun kendi içinde bölünmeler mi deniyor ona biyolojide? Mayoz bölünme, mitoz bölünme gibi böyle bölünme çeşitleri var. Yani o tekrar kendi için bölünüyor, büyüyor yani. 1, 2, 4, 8 diyeyim artık bilemiyorum. 2, 4, 8, 16, 32, 64. Bu şekilde büyüyor. Evet. Yani 1, 2, 4, 8, 16 diye. Evet. Bu şekilde yani bir hücre bile canlı olsa, demek ki Acuzenep sadece canlı olsa ve yapılan incelemelerde de hakikaten böyle olduğu ortaya çıkmış. Yani tohumda bile böyle oldu. Bakın 4000 yıllık tohum bile filiz vermiş. Şimdi bütün bunları görüp de hala inkar etmek, aslında hayatını değiştirmek istememek ve o anda zevkine göre yaşamak istemekten başka bir şey değil. Halbuki Allah Azze ve Celle bütün nefsi arzularımızı bize haram kılmamış ki. Tam tersine. İslam insan ya da şöyle söyleyelim. İslam dini insan fıtratına göre. Dolayısıyla insan fıtratı neyi istiyor? Zaten İslam ona müsaade ediyor. Ne istiyor? Allah neyi haram etmişse onun cinsinden bir helal var. Hatta birkaç tane helal var. İçkiyi haram ediyor, milyonlarca çeşit içecek helal. Şerbetler, portakal suları, greyfurt suları, muz suları, sütler, neler neler. Bir tane haram, milyon tane helal var. Allah'tan korkmaz adam. Bula bula onu mu buldun içecek? Yani ahireti inkar eden adam hayatını değiştirmek istemediği için inkar ediyor. Müslümanca bir hayat yaşamak istemediği için inkar ediyor. Tamam, anlıyorum da. Ama neden yani? Neden? Yani sana din her şeyi haram mı etti? Zinaya haram diyor ama evlenebilirsin diyor. Adam gibi diyor, namusunla yaşa. Zina haram diyor, evlilik helal diyor. Bak bir kapı açıyor sana, müsaade ediyor. Şu haram diyor ama bin tane sana helal söylüyor. Ne haram ise, domuz eti haram diyor, bin çeşit kuş eti, koyun, keçi, deve, sığır eti helal. Yani sana bir haram diyor, milyon tane helal söylüyor. Allah'tan korkmaz adam. Daha ne istiyorsun yani? Yani neden İslam'a göre bir hayat yaşamamak için ahireti inkar ediyorsun? Yani sana bütün arzularını red mi etti bu din yani? Sana mağarada yaşamanı mı söyledi? Ekmek yeme, su içme mi dedi sana? Evlenme mi dedi sana? Elma armut yeme mi dedi sana? Ne dedi sana da niye inkar ettin yani? İşte sebep bu yani. Ebedi cehennemin sebebi bu. Çünkü bu sonsuz bir cinayet. Bu sonsuz cinayet sonsuz azabı gerektirir yani. Allah'ın haramları da sonuçta yine insanın iyiliği için. Yine insanın medeni yapmak için. Her yerde haram var. Yasaklar yani var. Bir okulda bile okusanız bir sürü yasak var değil mi? Ya medeni olmak için yasak lazım. Şuradan şuraya giderken bile kırmızı ışıkta duruyorsun. Medeniyet budur yani. Hiç kural tanımazsan medeni olur musun? Herkesin hakkını yersen medeni olmuş olur musun? Yani yolda bile bir sürü kanun var. Bir okulda, bir hastanede, bir her yerde, kendi evinde. Şu karşımızdaki camcı taşındı şimdi. Ateist bir adam. Ya da ateiste yakın bir adam. Onun yanında çalışan birisi var. Beni tanır. Bir ara burada karşılaştık aşağıda. Bana diyor ki dedi bu adam patronu için yani. Allah niye bizden bir şeyler istiyor? Allah da menfaatçı. Allah da bizden bir şeyler istiyor bak. Demiş. Dedim ki diyor yani sen çocuğun yok mu? Sen ondan bir şeyler istemiyor musun? Oğlum şunu yap bunu yap dediğin olmuyor mu hiç? Sen onu yaratmadığın halde onun Rabbi değilsin. Yalnızca babasısın. Yaratan gene Allah. Ve sen bile bu hakkı görüyorsun kendinde. Oğlum bana bir bardak su ver diyebiliyorsun. Neden Allah'ın hiçbir şey istememesini istiyorsun? Behey nankör adam. Yani adamın mantığına bakın. Allah niye bizden bir şey istiyor? Demek ki inkar etmenin sebebi bu. Hiçbir şey istenilmesin istiyor. Allah onun malına zekat istiyor ya. Zekat vermek istemeyince inkar etmek istiyor. Allah diyor ki karın şöyle örtünsün, kızın böyle örtünsün. Onu yapmak istemeyince inkar etmek istiyor. Allah diyor ki parayı şöyle kazan, böyle kazanma haram. O istediği gibi kazanmak istiyor. İnsanları soymak istiyor. O zaman Allah'a Allah olsun istemiyor, ahiret olsun istemiyor. Yoksa şöyle bir baksa, yani bu kadar kainatı yoktan var eden bir kudret, bu kudret için olmaz diye bir şey olmaz. Mümkün değil diye bir şey mümkün değil. İnsan bunu anlar yani. Ahirette Allah'ın sual sorması da haktır. Yani orada soru soracak Allah. Bunu neden yaptın? Bazı sorular soracak. Bunlar da haktır. Ve orada cennetliklerle cehennemlikler tartışacak. Kur'an'la sabit olan meseleler bunlar. Bunların hepsine inanmak. Kur'an'da olanlara inanmak yani. Ahiretle ilgili Kur'an'da olanlara inanmak ahirete iman kapsamındadır ve iman etmeyen kafir olur. Mesela ahirette yani hesap görüldükten sonra cehennemlikler tartışacaklar kendi aralarında. Bu gibi ayetler var. Bunlara da inanmak gerekiyor. Bir kısmı reisler, bir kısmı da tebaa, halk kesimi. Halk kesimi reislerinden davacı olacaklar. Diyecekler ya Rabbi bu reislerimiz bizi kandırdılar. Onlar bizi iman etmekten alıkoydular. Onlar diyecek ki yok biz size karışmadık. Biz sizi sadece yolumuza davet ettik. Siz de bize uydunuz. Biz sizi zorlamadık ki. Zorlamadık ki. O zaman onlar diyecek ki doğru bizi zorlamadınız ama aması var. Bel mekru leyli ven neher. Gece gündüz bize tuzaklar hazırladınız. Her balığa göre bir yem, her balığa göre bir olta, her balığa göre bir usta hazırladınız. Gençleri ayrı bir şekilde, yaşlıları başka bir şekilde. Erkekleri bir şekilde, kadınları başka bir şekilde avladınız. Cahilleri bir şekilde, o tahsillileri başka bir şekilde avladınız. Fakiri başka bir şekilde, zengini başka bir şekilde avladınız. Bize tuzaklar hazırladınız. diyecekler. Bunlar nerede konuşuyorlar böyle? Cehennemde. Demek ki mazeretleri kabul olmuyor. Beraber cehennemdedirler. Aldatan da aldanan da. Aldanmayacaksın. Allah sana akıl vermiş. Allah'ın izinden gideceğini sen tuttun. Beşerin izinden gittin. Beşerdir, hata eder. Niye beşerin izinden gittin Allah dururken? Bunlar kabul olmayacak. Kıyamet günü Kevser havuzunun olması da yine haktır. İnne atayna kel Kevser, sana Kevser'i verdik buyuruluyor. Kevser bir havuzdur. Ve Allah Resulü Kevser'in büyük bir havuz olduğunu, bunun içerisinde yıldızlar gibi böyle bardakların ya da işte nasıl söylenir, kadehlerin diyelim, cennet kadehleri tabi, içkicilerin kadehleri değil, olduğunu, bunlardan içeceklerini, ilk onun başına ilk olarak ümmeti Muhammed'in gideceğini, oradan alıp içeceklerini ve oradan içenin bir daha susamayacağını, baldan tatlı, kardan soğuk ve tertemiz olacağını ifade ediyor. Kevser haktır. Kevser'e inanmak gerekmektedir. Sırat köprüsü de haktır. Üzerinden geçilecek. Bir kısmı yıldırım gibi, bir kısmı at gibi, bir kısmı binekli, başka bir bineğe binmiş gibi. Herkes bir şekilde, kimisi kuş gibi, ameline göre üzerinden geçecek. Kimi geçemeyecek ve aşağıya düşecek. Aşağısı cehennemdir. Sırat köprüsü dediğimiz köprü cehennem üzerinde kurulmuştur. Ve Kur'an-ı Kerim'de herkesin cehennemi göreceği ifade edilmiştir. Sahabe-i kiram bu ayet geldiği zaman üzüldüler. Ya Resulullah dediler, biz de mi cehenneme gireceğiz? Herkes girecek diyor. Efendimiz herkesin göreceğini, yani Sırat köprüsünden geçerken cehennemi görecekler. Yoksa girmeyecekler. Çünkü başka hadislerde ümmetimden 70 bin kişi bir rivayette, diğer bir rivayette 70 binle beraber her birinin yanında bir 70 bin. 70 binin karesi mi oluyor bu? 70 bin kere 70 bin. Bu şekilde ümmetinden bu kadar sayıda insanın cennetlik, sorgusu sualsiz cennetlik olacağını haber veriyor. Cehenneme hiç girmeyecek ve sorgu sual bile yapılmayacak. Zaten sorgu sual yapılırsa buyuruyor, işiniz zor. Yani tabir caizse Allah Azze ve Celle tam bakmayacak bile, yani şöyle bir bakar, yani adeta şöyle yapılacak. Yani tam incelenmeyecek. Böyle olursa kurtuldunuz diyor. Tek tek böyle bakılırsa her bir amelinize, kazanamazsınız diyor cennet. Böyle iyi bir incelemeye alınırsa, maliyenin incelemesi gibi hapı yuttun. Çünkü zaten insan haddi zatının amelleriyle giremiyor cennete. Allah'ın rahmetiyle girecek. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle rahmet edeceklerini zaten bilmektedir. Ve onların da defterini çok kurcalamamaktadır. Settar ismiyle örtmektedir ayıplarını, kusurlarını. Kimseye de göstermiyor. Allah o kadar settardır ki, o kadar settardır ki, o günahı yazan meleklere bile unutturuyor. Hatta ama insan yine hatırlarsa üzülür diye insana da unutturuyor. Hatırlamıyor insan günahını. Allah Allah, öyle mi? Evet öyle. Bu dünyadayken de oluyor zaten. Bu dünyada bile insan yaptığı günahı bazen hatırlamıyor değil mi? Allah unutturuyor Settar ismiyle. O günahı terk ettiği için Allah da üzülmesin diye ona unutturuyor. İyi bir tevbe etmiş çünkü. Tevbe-i nasuha dediğimiz, iyi bir tevbe etmiş, onun hatırını Allah ona unutturuyor. Çünkü zaten tam tövbe etmiş. Artık gerek yok onu her seferinde hatırlatıp da Allah kulunu üzmüyor. Nasıl ki mesela biz, mesela birisi bize karşı bir ayıp iş yapmış olsa, mesela onu eğer o işi bir daha yapacak bir adamsa eğer, hatırlatırız. Bak sen unutma, bak yapmıştın zamanında, bir daha yapma. Mesela böyle ara sıra hatırlatırız. Çünkü bir daha şüpheleniyoruz. Bir daha yapabilir. Yok, şüpheleniyorsa, tamamen anladığını eminse, kalbimiz rahatsa, bu bir daha yapmaz diye düşünüyorsak, bir daha lafını açmayız, onu üzmeyiz. Ayıp olur, şimdi kalbi kırılır. Yine eski meseleleri hatırlar deriz, hatırlatmayız. Allah da aynen öyle. Unutturuyor yani, cennet cennet olsun diye, orada üzülmesin diye. Unutturuyor. Yani Sırat Köprüsü'nde herkes geçiyor ama herkes cehenneme girmiyor yani. Yani o ayeti bazı sahabeden bazılar yanlış anlamıştı. Yani herkes girecek mi cehenneme ya Resulallah? Dedi hayır ya, ama görecek herkes. Yani Sırat Köprüsü'nden geçerken herkes cehennemi görecek. Ve şükredecek Allah'a. Çok şükür ya Rabbi sana. Eğer sen beni bağışlamasaydın ben de buraya mı girecektim? Aman ya Rabbi. Aman ya Rabbi. Cennetliye cehennemdeki yeri gösterilir. Eğer cennete Allah seni koymasaydı, şu amelleri işlemeyi sana nasip etmeseydi, sana yardım etmeseydi, senin yerin buraydı. Cehennemliklere de cennetteki yeri gösterilir. Sen de adam olaydın, Allah'ın ikazlarına dikkat etseydin, sen de gireceğin yer buraydı. Sersem herif. Sen buraya girecektin, burayı kaybettin. Bak farkında mısın? Bu onun ızdırabını daha da arttırmak içindir. Müslümana cehennemdeki yerinin gösterilmesi ise onun daha çok hamdini arttırmak için. Çok şükür ya Rabbi, ben oraya koymadım, beni kurtardın desin, Allah'a daha çok hamd etsin diye. Cennet cehennem haktır. Bununla ilgili çok ayetler var. Bunları geçiyorum. Günahkar Müslüman, ha şunu söyleyelim. Cennet ve cehennem sonsuz mudur? Evet, sonsuzdur. Cennet de sonsuz, cehennem de sonsuzdur. Halidine fiha, hem cennet için hem cehennem için söyleniyor Kur'an-ı Kerim'de. Orada ebedi kalacaklar. Hem ehli cennet hem ehli cehennem. Bazıları cehennemin yok edileceğini, yani Allah'ın rahmetine daimi bir sonsuz bir cehennemin o rahmete sığmayacağını, cehennem durdukça kafirlerin cehennemde kalacağını, sonra cehennemin de toptan yok edileceğini söylemişlerdir. Bu görüş doğru değil. Ben görmedim ama Yusuf Kardavi hocanın da cehennem sonsuz değil diye böyle bir görüşü olduğunu duymuştum ama kendim okumadım. Öyle mi diyor gerçekten, yoksa o görüşleri mi aktarıyor? Ona daha vaktim olmadı, bakamadım ama eğer böyle bir şey söylüyorsa, kim olursa olsun bunu söyleyen yanlıştır yani. Bir kere ehli sünnet cennetin de cehennemin de sonsuz olduğu konusunda hemen hemen ittifak vardır yani. Cehennem de sonsuzdur, cennet de. Yani cehennem sonradan yok olmayacak. Ama yani Kur'an'da birçok ayet var. Onların orada ebediyen kalacağını, cennette de cehennemde de ebediyen kalacağını ifade eden birçok ayet var. Dolayısıyla buna böyle inanmak zorundayız. İşte efendim burada ebediyen ifadesi yani uzun süre demektir diye yorumlayanlar, bir delilleri yok. Ki Kur'an-ı Kerim'de yalnızca halidine fihe ebede ifadesi değil, başka ifadeler de var bunu anlatan, sonsuzluğu anlatan başka ifadeler de var. Onun için sonsuz olduğuna inanmak imanın gereğidir. Bunun dışındaki bir inanç bid'at olur. Ve ama Müslüman olanlar orada ebedi kalacaklar mı, yani cehennemde? Hayır. Çünkü Kur'an-ı Kerim müminlerin cennetlerde ebedi olduklarını ifade buyuruyor. Dolayısıyla demek ki cehenneme giren mümin sonra çıkacak. Ve bununla ilgili hadisler de çok. En son cehennemden çıkacak olan Müslümandan bahsediyor Peygamberimiz. En son cehennemden çıkacak olan Müslüman. Demek ki Müslümanların en sonuncusu bile cehennemden çıkacak. Ben o hadisi daha evvel size anlatmıştım. Onun için bir daha söylemiyorum. En son cehennemden çıkacak olan Müslümana bile Allah soracak, ne istiyorsun? Kul isteyecek, isteyecek, isteyecek, isteyecek. Allah hepsini verecek, onların 10 katı da senindir diyecek. Demek ki Müslüman ebediyen cehennemde kalmaz. Büyük günah işlemiş olsa bile. Çünkü büyük günah insanı kafir yapmaz. Büyük günah işleyene kafir diyenler kimlerdi? Hariciler. Mutezile ne diyordu? Onlar da diyor ki ne kafirdir ne Müslümandır. El menziletu beynel menzileteyn. İkisi arasında bir yerdedir yani. Küfürle İslam arasında bir yerdedir diyorlar. Ehl-i Sünnet ise diyor ki büyük günah işleyen Müslümandır. İman gidip gidip gelmez. Amel işlendiği zaman nasıl ki iman gelmiyor, aynen öyle günah işlendiği zaman da iman gitmez. Dolayısıyla büyük günah işleyen ebediyen cehennemde kalmaz. Ama şirk bunun dışındadır. Şirk içinde ölmüş, iman esaslarından birini inkar ederek ölmüş, ya müşrik veya kafir veya münafık olarak ölmüş olanlar veya zındık olarak ölmüş olanlar, bunlar cehennemden çıkmazlar. Evet.
Hocam, bir günah işleyen kişi kafir olmaz dediniz. Bu kişiye, yani günah işleden dolayı kafir diyen kişinin durumu ne oluyor?
Hariciler mesela büyük günah işleyeni kafir görüyorlar ama onları bu sözlerinden dolayı Ehl-i Sünnet uleması küfürle itham etmemiştir. Yani Müslümanlara kafir diyorsunuz, o halde siz kafir olursunuz gibi bir itham bulunmamışlardır. Neden? Çünkü hariciler de sonuçta iyi niyetle bunu söylüyor. Cahiller ama. Ama cahiller. Kötü niyet yok. Ve kendilerince bir takım nasları tevil ediyorlar. Güya bir takım naslara dayanıyorlar. Yanlış anlıyorlar. O yüzden böylesi bir inkar ya da böylesi bir söz bir tevile dayandığı için, yani kendince bir mantığa dayandırıyor yani. Yine Kur'an'a, hadise göre kendince bir tevil yolu buluyor, öyle tevil ediyor. Böyle olanlara kafir denmez. Yani bir tevil yolu bulduğu için, ondan dolayı o yanlış görüşe gittiği için düpedüz inkar etmiyor yani. Ben böyle diyorum demiyor. Öyle anlıyor yani ayeti, hadisi. Yanlış anlıyor. İlim yok. Hariciler zaten malum yani cahillikleriyle meşhurdurlar. İlim sahibi değildirler. Ama çok kan dökmüşlerdir. O yönden tarihe geçmişlerdir. Yani ilimleriyle değil. Yani anlamıyor olabilir. Belki anlatan kişiye güvenmiyor. Belki bir başkası anlatsa kendisine ve belki de güvenecek. Yanlış tevil yapıyor. Tevilini doğrultacak bir ilim adamı gerekir. Ama yine de anlamayabilir. Mesela Hazreti Ali'ye bile kafir diyorlardı hariciler. Anlatıyordu. Anlamak istemiyorlardı. Yani bunlar ayetleri yanlış anlıyorlar. Mesela koskoca Hazreti Ali'ye kafir derken dayanakları nedir? Hüküm ancak Allah'ındır ayetine dayanıyorlar. Sen hükmü hakeme bıraktın ey Ali. Allah'a bırakmadın. Savaş yapmalıydın yani Muaviye ile. Hükmü Allah verecekti. Sen hakeme bıraktın. O halde kafir oldun. Şimdi bunu söylemişler Hazreti Ali'ye. Demişler ki bunlar böyle söylüyor senin hakkında. Hazreti Ali'ye insan kafir der mi ya? Demiş ki mübarek, ayet doğru ama yanlış kullanıyorlar. Ayet ayettir, tamam. Yusuf suresinde hüküm ancak Allah'ındır. Ama ayetin manası bu değil. Yani ben zaten hükmü hakeme bırakarak gene Allah'a bıraktım. Yani hakem zaten İslam'a göre hüküm verecek gene. Onun bunun kanunlarına göre değil. Gene Allah'a göre hüküm verecek zaten. Anlamıyorlar diyor ayeti. Şimdi ama yine onları küfürle itham etmiyor. Bunlar kafirdir demiyor yani. Çünkü bakıyor cahiller yani ayetler yanlış anlıyorlar. Yani reddetmek başka bir şey. Yanlış tevil etmek, tefsir etmek başka bir şey yani.
Hocam bunu son söylemiş olduğumuza o zaman peki Allah Resulü'nün şu hadisini nasıl anlamamız gerekir? Yani bir kişiye kafir denildiği zaman eğer o kafir değilse söyleyen kişi kafir olur.
Öyle demiyor hadiste. Söyleyene geri döner diyor. Yani bir insana, bir Müslümana kafir derse bir insan, o söz kendisine geri döner. Eğer o kafirse zaten kafir. Değilse söz sahibine geri döner. Yani bu şudur bunun manası. O kişi kafir olur demek değil. Çünkü o kişi onu kafir zannetti de kafir dedi. Yanlış bir içtihatta bulundu yani. Öyle zannetti. Araştırmayı eksik yaptığı için günahkar olur. Adam gibi araştırmadan hemen kafir dediği için günahkar olur ama kafir olmaz. Çünkü onu öyle zannetti kendisi. Ne zaman kafir olur? Müslümana kafir demeyi helal görerek kafir derse kafir olur. Biliyor ki Müslümandır, kafir diyor. Ya da biliyor ki Müslümana kafir denmez ama bunu inkar ediyor. Ben derim diyor. Bunu helal görüyor. Yani kafir olmasının sebebi bir Müslümana kafir dediği için değil. Haramı helal gördüğü için yani. Haramdır normalde bunu bilerek yapmak. Bunu helal görüyor yani. Ben Müslümansa da ben onu kafir görüyorum gibi. Bu tarzda düşünürse kendisine döner söz yani kafir olur. Yoksa yanlış bir içtihatta bulunduysa günahkar olur sadece. Mesela bugün diyelim ki biz de icabında bir insanı kafir zannetmiş olabiliriz. Kafir demiş olabiliriz mesela. Ama öyle kötü bir niyetimiz yok. Öyle zannetmişiz yani. Öyle biliyoruz ya da. Eksik biliyoruz mesela. Mesela bugün birçok insan böyle ona buna kafir diyor yani. Cahilliğinden, bilmediğinden. Bunlara kafir mi diyeceğiz biz? Şimdi Saitama'nın kitabında bu elfaz-ı küfür meselesi anlatılırken yanlış anlamaya müsait ifadeler var. Ondan dolayı bazı tekfirci insanlar onlara dayanarak mesela kafire kafir demeyen de kafir olur gibi ifadeler yanlış anlayarak çok böyle gereksiz laflar ediyorlar. Benim onlara tavsiyem hakim değildirler. Tebliğcidirler. Tebliğ yapsınlar. Hakimliği hakimlere bıraksınlar yani. Dualarımızın da kabulü mümkündür. Kur'an ve sünnette bununla ilgili birçok deliller vardır. Ve dirilerin ölülere yapmış olduğu dualar da yine onlara fayda vermektedir. Allah izin verirse tabii ki. Müslüman ise insan, o Müslümana bir başka Müslüman dua etse, o ölüye fayda verir. Duanın fayda vereceğinde ittifak var. Kur'an okumanın fayda vereceğinde ihtilaf var. Şafii mezhebine göre, Kur'an okumak fayda vermez. Ölüye fayda vermez. Ama Hanefilerde ve birçok alimler bunu caiz görmüşlerdir. Çünkü mesela Peygamberimiz, buyuruyor ki ölülerinize Yasin okuyunuz. Var böyle hadisler. Yani birçok hadis kitabında ölülere Yasin veya başka bir takım surelerin, ayetlerin okunabileceğine dair deliller var. Dolayısıyla bunlara göre okunmak caiz olur. Ancak bazı kimseler bu hadisleri inkar etmekte ve bununla maksat ölü değil ölmek üzere olan kişiler demektedir. Yani ölmek üzere olanlara Kur'an okunur. Çünkü Kur'an-ı Kerim canlılar için gelmiştir, ölüler için değil diye itirazlarda bulunmaktadırlar. Halbuki hadiste ölülerinize diyor. Efendim işte ölüler ifadesi ölmek üzere olanlar için de kullanılır Arapçada. mümkündür, kullanılabilir ama iddia edemezsin. İlla da budur da diyemezsin. Kesin bir delilin yok. Onlar için de kullanılıyor olsa bile her ikisi için de demek ki Kur'an okumak mümkün. Ölmek üzere olan da, ölmüş olan da, olanlara da. Onun için duanın fayda edeceğinde ittifak var ama çünkü hadiste peygamberimiz insan ölürse amel defteri kapanır. Üç şey müstesna derken birisi de bu. Salih bir evladı var, ona dua ediyor ise amel defteri kapanmaz, bundan dolayı sevap kazanır buyuruyor. O halde demek ki dua fayda ediyor. Bu kesin. Ama Kur'an fayda eder mi? Dediğim gibi mezhepler arasında bu hususta ihtilaf var. Hadisi yani işte ölülerinize Yasin okuyunuz hadisini ölmek üzere olanlara diye anlayanlar böyle tabii farklı bir görüş ortaya koymuşlar. Ama en azından şunu kabul etmeleri lazım. Hadis o manaya da gelir yani. Yani illa da ölmek üzere olanlar kastediliyor demek için kesin bir delil yok. Ölülere de okunabilir ve Kur'an zaten bir duadır. Mesela Fatiha okuyoruz ölülerimize diyelim ki. Fatiha'da dua var. İhdinas sıratal müstakim. Sonra efendim işte ölü sırat-ı müstakime zaten hidayet edilmez ki. Zaten ölmüş. Yani ölü içinde sırat-ı müstakim Allah'ın onun günahlarını bağışlaması ve ona güzel bir makam vermesi şeklinde de anlayanlar olabilir ve en azından şu olur. Fatiha okunduğu zaman bir sevap hasıl olmaktadır. Her kim ki Allah'ın kelamından bir harf okusa 10 sevap diyor peygamberimiz. Elif, lam, mim dese insan 30 sevap alıyor yani. Elif bir harf, lam bir harf, mim de bir harftir diyor. Dolayısıyla insan kendi sevabını birine bağışlayabilir yani. Fatiha'dan bir sevap hasıl olmaktadır ve o sevabı ona bağışlanmış olmaktadır. Yani Kur'an direkt olarak fayda vermiyorsa bile sevabının fayda vereceğini tartışılmazdır yani. Yani kişi okur ve okuduğum bu Kur'an'dan hasıl olan sevabı filan zata hediye ediyorum ya Rabbi kabul et der, Allah da kabul ederse onun defterine yazılır bu. Yani bu şekilde dualar kabul olur. Yani dirilerin ölülere yaptığı dualar, ayrıca insanın kendine veya diğer insanlara yapmış olduğu dualar, onlara da Allah Azze ve Celle icabet eder. Allah bütün duaları aynı anda işitir. وَاِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَاِنِّي قَرِيبٌ اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانَ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Kullarım sana benden sorarlarsa de ki ben onlara yakınım. Bana dua edenin duasına icabet ederim. O halde bana dua etsinler, bana iman etsinler, ta ki adam olsunlar da reşit olsunlar. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Ta ki bu şekilde adam olsunlar, olgunlaşsınlar, kemale ersinler. Ona buna dua etmesinler, şirke düşmesinler, adam olsunlar, tek bana dua etsinler. Ben onlara yakınım, uzak değilim. Fe inni qarib ucibu davate da'i, dua eden bana dua ettiğinde ben onun duasına icabet ederim diyor. O halde yani başkasına dua etmeyin, yanlış iş yapmayın deniliyor. Demek ki Allah dualara icabet etmektedir.
Onun sevabını göndermek hususunda Peygamber Efendimiz'e iki tane kumbu ağacını kırıp mezara batırması.
Yok, o kabir azabıyla ilgili. Yani Allah Resulü iki kabire uğradı. Ondan sonra bunlar azap çekiyorlar dedi. Sonra bir dal aldı, ikiye öldü. Onları iki kabirin başına ekti. Bunlar yaş kaldığı müddetçe veya bunlar filizlenirlerse yani oradaki otlar filan bütün bitkiler bunlar oradaki ölü için istiğfar ederler eğer Müslümansa. O yüzden kabristandaki yeşil otlar koparılmaz. Çünkü onlar istiğfar etmektedirler. Kurumuş otlar temizlenir. kuruyunca artık istiğfarları bitiyor. Yani Efendimiz yapmış olduğu şey kabir azabını hafifletmek içindi. Demek ki o otlar bile onun için istiğfar ediyor. Otların istiğfarı bile eğer ölüye fayda veriyorsa, o halde insanın da okuduğu Kur'an'ın fayda vermesi gayet akla uygundur. Hadisi öyle anlamak daha doğrudur yani. Yani ölülerinize Yasin okuyunuz hadisini hakikaten ölüler için olarak anlamak, zahirine göre hüküm vermek daha uygundur. O yüzden Kur'an ölülere fayda verir eğer Müslüman ise ve Allah da müsaade ederse diyebiliriz.
Hocam bir takım hocam zikirleri yani ölüye ilgilendirir mi hocam?
Zikirler mi? Yani insan sevabını bağışlayabilir yani. Zikir falan diye bir şey yok da yani öyle bir ayrım yok da, zikir de olsa başka bir ibadet de yapsan, namaz da kılsan, oruç da tutsan, Kur'an da okusan, yani ya Rabbi bu yaptığım ibadetin sevabını filana bağışlıyorum diyebilirsin. Bağışlamakta bir mahsur yok. Allah kabul eder veya etmez. Ama onun mesela kazası, mesela diyelim ki ölünün kaza namazları var. Kaza namazı yerine geçer mi? Hayır. Onun yerine kaza namazı kılsa, ona bağışlasa, onun kazası yerine geçmez. Ancak sevabını bağışlamış olur. Kazası yine durur yerinde. Sevabı artar ama günahı azalmaz. İşte aynı şey. Ha subhanallah, ha la ilahe illallah. Ha Kur'an okumak. Yani sonuçta bir sevap kazanacağın bir iş yapıyorsun ve bunun sevabını bağışlıyorsun. Hakkından vazgeçiyorsun. Ya Rabbi ben bu hakkımdan vazgeçiyorum. Ben bu sevabı babama bağışlıyorum mesela. Yani Allah da senden daha cömerttir. Sen babana bağışlarsın. Allah da hem sana hem sana hem ona verir yani. Yani Allah bizden daha cömerttir. Evet.
Hocam toplumda Allah'a karşı görevlerini eksik yapmış veyahut da fazla değer vermemiş yani ibadetlerine. Ve insanlar arasında da fazla yani hoş bilinmeyen bir kimse vefat ettiğinde bir toplum olarak yani çevrede insan olarak buna gidip Kur'an okumamız doğru mudur?
Müslüman olarak ölmüşse doğrudur. Yani hepimizin günahı var. Onun için yani bir takım işte hataları vardı deyip de günah şey buna Kur'an okumaya değmez demek fitnelere de yol açar. Kavga gürültüye yol açar. Onun ailesini üzer. Biz okuruz yani Müslümansa tabii. Gerisini Allah'a bırakırız yani. Zaten herkesin günahı var. Evet.
Günahkar müminlerle ilgili bir soru soracaktım da geçtiğini sordum mu? Peygamberimiz bazı hadislerinde şehit olanlar için o şimdi cennettedir yahut da rejim edilmiş bir Müslüman için geçen mesela hatır örnek verilmiş o şimdi cennettedir ifadesini kullanmış. Şehit olmak yahut da çok güçlü bir tövbe etmek diğer günahlar da örtüyor mu? Yani kul hakkı olaylar falan da var ya hani mizan...
Yani kul hakkı dışında insan şehit olduğu zaman kul hakkı dışında bütün günahlar bağışlanıyor. Yani şehidin kanı yere değdiği anda günahları bağışlanır. Bu ona verilen bir şereftir. Allah zaten günahını bağışlamayacağı adamı şehit etmez.
Mesela bir kişi hemen azan namazı varsa başka bir kişi onunla namaz kılamaz. Evet. Şimdi mesela bazıları var ölmüş olan annesinin ve babasının adına kurban kesiyor.
Ölmüş kimse hakkında kurban kesmek bid'attır yani. Duyuyoruz mesela kurban bayramında bazı cemaatler böyle bir bid'at başlatmışlar. Hani nerede hangi sünnette bunun delili var yani hangi hadiste böyle bir şey var? Sahabe-i kiram mesela peygamberimiz namına kurban mı kesti? Yani ölüler için kurban kesmek caiz olsaydı evvela bunu sahabe yapardı ve peygamberimiz için evvela yaparlardı. Hepsi peygamberimizin canını verecek insanlardı yani. Böyle bir şey sahabede yok.
Nasihat etmiş olacak. Bir kişi.
Efendim ölü için kurban kesilmez ama sen kurban kesersin, sevabını ölüye bağışlarsın. Onun etini fakir fukaraya dağıtırsın, sevabını bağışlarsın. O kurban olmaz da hayır olur yani. Yani her türlü hayır yapılabilir. O ayrı bir şey, kurban olarak olmaz. Sen namaz kılarsın, sevabını bağışlarsın babana. O ayrı bir şey ama babanın kaza namazı yerine geçmez. Zaten bir kere ondan teklif sakıt olmuş yani. Artık ona ne namaz farz ne kurban vacip veya sünnet. Yani dolayısıyla artık ondan teklif düşmüş zaten. Onun için artık bir şey yapılmaz yani.
Iskalat Sarp hocam, onun öyle herhangi bir faydası var mı?
Konumuzun dışına çıktınız ama. Biz akaid dersi yapıyoruz. Siz tuttunuz işi fıkhi meselelere döktünüz. Ya ıskat-ı salat yok öyle bir şey. Iskat-ı savm, ıskat-ı sale, yani namazın düşürülmesi, namaz borçlarının düşürülmesi, zekat borcunun düşürülmesi, oruç borcunun düşürülmesi ve yemin kefaretlerinin ödenmesi. Bu tarzda bir şey yok. Bu uydurma bir şey. Bunun nas'ta bir delili yok. Mesela kafalarına göre hesap ediyorlar. Diyelim ki mesela her namaza diyelim 5 milyon takdir ediyor. Bir işte fitre miktarı diyelim ki. Ondan sonra bu adam kaç yıl namaz kılmamış? Mesela 30 sene. 5 ile çarpıyor 30 sene kaç gün yapar? Şu kadar gün yapar. Mesela 10 bin gün yapar. Mesela 5 ile çarparsa 50 bin vakit namaz yapar. 50 bini de 5 milyonla çarpıyor. Mesela ne yapıyor? Diyelim ki 250 milyar mı artık yapıyor? Ne yapıyorsa her neyse. Tabi bu kadar para zaten vermeye niyeti yok. Ortaya koyuyor bir 50 milyon. Bir fakir çağırıyor. Ona aldın verdim. Aldım verdim yapıyorlar. Veriyor. Fakir geri ona teslim ediyor. Aldım kabul ettim geri verdim diyor. Böyle anlaşmışlar tabi daha evvelden. Bu şekilde kaç defa yapınca o miktar tamamlanıyorsa o kadar yapıyor, alıyor veriyor, alıyor veriyor. Bu aslında dini soytarılığa çevirmektir. Bu dinde laubaliliktir. O zaman hem madem böyle bir şey varsa o zaman zenginler yaşadı. Onlar hatta aldı verdi de yapmaz. Tamamen verir gerçekten. 250 milyar verir 30 yılda namazı da kılmaz. Böyle bir şey olmaz yani. Bu dinde laubaliliğe götürür. Bunun Kur'an'da sünnette bir delili mevcut değil. Sadece işte inşallah faydası olur gibi bir takım gereksiz laflar ile bu kitaplara geçmiştir. Yani bunu yazan kişiler de faydası olur, bu böyle işte Kur'an'a hadislere uygundur filan, hadiste bunun delili mevcuttur falan filan demiyor zaten. İnşallah faydası olacağı umulur diyor. Şimdi o zaman bütün bid'atlerin de inşallah faydası olacağı umulur diyelim, yapalım o zaman. Öyle şey mi olur? O zaman fakirler der ki bizim kabahatimiz ne? Yani parayla bu iş oluyorsa, sonra 50 milyonla olacaksa bu iş, o zaman herkes bunu yapar ve şöyle bir bakan bir insan, düşünün mesela aklı başına bir insan bu olayı bir görse, aldım verdim kabul ettim geri veriyor. Aldım kabul ettim deyip geri veriyor. Şöyle baksa bir insan tiksinti duyar. Yani din bu mudur der yani. Alay mı ediyorsun Allah'la yani sen? Allah bilmiyor mu yani sen bununla anlaşmışsın? O mecburen sana geri veriyor. Yoksa sana geri verir mi yani fakir? En sonunda onda kalıyor ama. Fakire böyle söylemişler. Demiş ki mesela 100 defa böyle yapacağız. En son sende kalacak o para. Tamam mı? Tamam. Şimdi bunun neresi ciddiyet yani? Din ciddi bir şeydir. Din komedi değildir yani.